Ayrım 30, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 326. Conklin içini çekti, artık konuşabiliriz. Yaptığınızın doğru olduğunu ya da bundan başka seçeneğiniz olmadığını kanıtlarsanız sizinle işbirliğini kabul ederim. Aksi halde sizinle uğraşırım. Çünkü David ve Mary Webb'e büyük bir borcum var. Şimdi hikayenizi anlatın. Önce kadından söz edelim. Webb'in eşi güvende mi? Öyle sayılır ama pek iyi durumda değil. Kocası ortada yok. Onun diri mi ölü mü olduğunu da bilemiyor. Gerekirse onu başka yere götürebilirim. Ona yaklaşmayacaksınız. Elçi yalvarır gibi konuştu. Umutsuz durumdayız. Ona gereksinmemiz var. Bu arada bir köstebek örgütünüze sızmış. Bunu düşünmüyor musunuz? Mary'yi bu tehlikeye atamam. Bu ev bir kaleden farksızdır. Ama mutfakta kötü bir aşçı ya da merdivende deli bir hizmetkar yeterli olur. Conklin, beni dinleyin. Bir haber aldık. Webb Pekin'de. Kendisi hedefin peşinde olmasaydı oraya gitmezdi. Sizin Delta istediğimiz adamı alarak gelir ve karısını umduğu yerde bulamazsa hemen yakaladığı kişiyi öldürür. O zaman başarı şansımız kalmaz. Demek senaryo bu. Jason Bourne, Jason Bourne'u avlayacak. Doğrusu çok kötüsünüz. Hem onun bu işi başarabileceğini nasıl düşündünüz? Yıllar önce Delta olarak çalıştığı Asya'da aynı oyunları yapabileceğine nasıl inandınız? Hükümetin koruma programı gereğince her 3 ayda bir kendisi tepeden tırnağa muayene ediliyordu. Kondisyonu çok iyiydi. Sanırım bunun bir nedeni de her gün öyle koşması. Conkling oturup arkasına yaslandı. Baştan başlayın. Peki, tanıyacağınızdan emin olduğum bir adla başlayacağım. Sheng Chu Yang, ne dersiniz? Pazarlıklarda pek serttir. Yine de Pekin'deki en aklı başında adamlardan biridir. Keşke onun gibi bir kişi olsaydı. O zaman uzak doğudaki kıyamet tehlikesi de 1000 kat artardı. Lin Wenzhou masasında duran 9 fotoğrafa bakarak bunlara ekli özetleri bir kez daha okudu. Sonra acaba hangisi diye mırıldandı. Hangisi? Emrinde 38 gizli servis ajanı vardı. Bunlardan 9'unu bu çılgınca iş için kendisi dikkatle seçmişti. Onlara güvenmiş ve yanılmıştı. 9 ajandan biri bir haindi. Dosyalarını yeniden okumanın bir anlamı yoktu. Çünkü o hain Londra'nın gözlerinden kaçmayı başardığı gibi kendisini de kandırmıştı. Tek seçeneği vardı. Taipan rolünü başarıyla yapabildiğine göre hain rolünü de oynayabilirdi. Bu işin çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Başarısızlıkla karşılaşırsa Sheng Chu Yan kendisine karşı açılan gizli savaşı duyacaktı. Lin Wenzhou bu yüzden başarısızlığı düşünmek bile istemiyordu. Telefona uzandı. AHA 6 özel şubenin bilgisayarlı santralını aradı. Kimsenin erişemediği, her bakımdan korunan beyaz odadaki görevli evet dedi. Lin Yusufçuk'tan hala kim görevde diyerek kendisinden başka kimseye rapor vermeyen 9 kişilik grubunu sordu. İki efendim, 3 ve 7 sayılı araçlarda. İsterseniz diğerlerine de birkaç dakika içinde erişebilirim. Onlar evlerindeler. Geri kalan ikisi de telefon numaralarını bıraktılar. Biri Pagoda sinemasında, diğeri de karısı ve ailesiyle Aberdeen'deki yat kulübünde. Biliyorsunuz onun karısı İngiliz. Çok teşekkür ederim. Adamlarımın hepsi yorgun. Haftalardır bir gün bile dinlenmediler. Onları ara ve 24 saat daha rahat edebileceklerini söyle. 3 ve 7 numaralı arabadakiler de evlerine dönsünler. Gece iyi uyumalarını ya da iyi eğlenmelerini istediğimi de söyle. Ben 4 numaralı araçlayayım. Zaman zaman benden haber alabilirsin. Uyumamaya bak. Tabii binbaşı. Kısa süre sonra seni akşam yemeğine götüreceğim. Santral memur teşekkür ederim efendim diye cevap verdi. Ben hepimiz adına konuşuyorum. Sizden başkasının emrinde çalışmak istemeyiz. Bu kez 2 akşam yemeğini hak ettin. Lin arabayı Yunping yolunda park ederek mikrofona uzandı. Ben Yusufçuk 0. Evet efendim. Beni dinlenmeyecek bir hatta bağla. Hemen efendim. Bir an sonra telefonda düdük sesi duyunca bir numarayı çevirdi. Bir kadın cevap verdi. Evet. Bay Zhu'yu istiyorum, acelem var. Kadın da Çince karşılık verdi. Hemen haber vereyim. Bu kez bir adamın sesi duyuldu. Ben Zhu. Lin telaşlı bir adam gibi fısıldadı. Hemen Sheng'i bul. Safir gitti. Ne? Siz kimsiniz? Binbaşı hemen telefonu kapattı. Sonra yine santralı aradı. Beni güvenilir bir hatta bağla. Devamlı konuşmam gerekebilir. Ayrıca beni arayanları da hemen haber ver. En iyisi onları da buraya bağla. Peki efendim. Kısa süre sonra telefon çaldı. Lin kayıtsız bir tavırla konuştu. Evet, bir yandan da esniyordu. Binbaşı, ben Zu. Biraz önce yaralı olduğunu sandığım biri aradı. Şeng'i bulmamı istedi. Safir'in gittiğini belirtti. Safir mi? Binbaşı birden canlandı. Bunu kimseye söyleme Zu. Tanrı'nın belası bilgisayarlar. Bu nasıl oldu bilemem. Aslında beni arıyorlardı. Bu Yusufçuk dışında bir konu. Kimseye bir şey anlatma. Emredersiniz efendim. Lin arabayla biraz dolaşıp bir yerde durarak aynı oyunu yineledi. Kısa süre sonra da telefon ettiği ajanı onu aradı. Efendim, ölecekmiş gibi konuşan biri beni aradı ve... Binbaşı ona da bir yanlışlık olduğunu, bilgisayarın hata yaptığını söyledi. Sırayla 7 ajanını aradı ve her seferde aynı şeyler oldu. Geriye Pagoda sinemasındaki adamıyla Aberdeen Yat Kulübü'ne giden ajanı kalmıştı. Hennessy Caddesi'nden geçerek Burroughs yoluna çıktı. Pagoda sinemasının yanındaki parkın önüne arabasını bırakıp indi. Bir bilet alarak sinemaya girdi. Gözleri karanlığa alışınca bir porno filmi gösterildiğini anladı. Sınayacağı adamın böyle bir filmi görmeye gelmiş olması tuhaftı. Ama yine de tarafsız düşünmeye kararlıydı. Aslında bu ajanı pek sevmiyordu. Ne var ki emrindeki en yetenekli adamlardan biriydi. Küstah ve sevimsiz olmasına karşın çok cesurdu. 18 ay önce Beijing'den kaçıp gelmişti. Orada güvenlik örgütünde çalışmıştı ve çok değerli bilgilere sahipti. Pekin'de kaldığı süre boyunca da İngilizlerin hesabına çalışmıştı. Sonunda sevgili karısıyla küçük çocuğunu geride bırakması gerekmişti. Güney'e giderek öldürdüğü birinin ceplerine kimliğini ve belgelerini koymuş, böylece ailesine ilişilmemesini sağlamıştı. Pekin onun kaçakçılarla çarpışırken öldürüldüğünü sanıyordu. Karısıyla kızına hükümet aylık bağlamıştı. Böyle biri açık saçık filmleri de sevse Kızılçin'in ajanı olamazdı. Bu durumda geriye Aberdeen'deki yat kulübüne giden adam kalıyordu. Birden kararını vererek kalktı, yandan çıkarak merdivene gitti, projeksiyon dairesine girdi. Polis dedi, yardımını istiyorum. Makinist şaşırdı, burada size nasıl yardım edebilirim? Şimdi filmi kes, 30 saniye kadar bekle, sonra ışıkları yak. Seyircilere bir arıza olduğunu, hemen giderileceğini söyle. Genç Çinli yüzünü buruşturdu, film bitmek üzere, seyirciler kıyameti koparacaklar. Işıklar yanarsa bir şey olmaz, dediğimi yap. Projektör hafif bir ses çıkararak durdu, ışıklar yandı. Genç Çinli binbaşı Lin'in sözlerini mikrofona yineledi. Bu sırada Lin de seyircilere bakıyor, gözleri hızla sıraları tarıyordu. İşte adam oradaydı. Öne eğilmiş Lin Wenzhou'nun o güne kadar görmediği biriyle konuşuyordu. Saatine bakıp makinistine döndü. ''Burada telefon kulübesi var mı?'' ''Merdivenin altında bir tane var.'' ''Teşekkür ederim. Filme 60 saniye sonra kaldığın yerden devam edebilirsin.'' Binbaşı aşağıya inince telefon kulübesine girip kabloyu kopardı. Sonra arabasına doğru gitti. Karşıda bir telefon kulübesi görünce hemen koşup numarasını okudu ve o anda ezberledi. Arabasına girip saatine bir göz attı. Sonra motoru çalıştırarak arabayı sürdü ve sinemanın 50 metre kadar ilerisinde park etti. Başını çevirip sinema kapısını gözetlemeye başladı. Bir dakika 15 saniye sonra Pekin'den kaçmış olan adam dışarıya çıktı. Önce sağına sonra soluna baktı. Çok telaşlı olduğu belliydi. Lin onun sinemadaki telefondan konuşmadığını anladı. Ajan karşıdaki telefon kulübesini fark ederek koştu. Lin de hemen numarayı çevirdi. Daha adam kumbarayı parayı atamadan telefon çaldı. Lin fısıldadı. Zun Su, Ziao Zi. Telefonu bulacağını biliyordum. Şeng, hemen onu ara. Safir gitti. Alıcıyı yerine bırakarak ajanın kendisini aramasını bekledi. Ama böyle bir şey olmadı. Başını çevirip bakınca adamının kulübede başka bir yerle konuştuğunu anladı. Artık Aberdeen'e gitmesine neden kalmamıştı. Binbaşı usulca arabadan indi. Gölgelere sığınarak telefon kulübesine yaklaştı. Kapısı olmayan kulübedeki ajanın arkası ona dönüktü. Heyecanla, telaşla konuşuyordu. ''Safir kim? Neden bu telefon? Neden beni aradı?'' ''Hayır, sana söyledim. Liderin adını söyledi.'' ''Evet öyle. Şifre ya da simge kullanmadı. Çılgınlık bu.'' Lin Wenzhou yeteri kadarını duymuştu. Tabancasını çekerek karanlıklardan çıktı. ''Telefonu kapat.'' diye emretti. Hain birden döndü, sen diye haykırdı. Lin onu iterek kulübeye soktu yine, telefonu kaptı. O sırada bir bıçağın karnına saplandığını hissetti. Elinde bıçak olan hain çömeliyordu. Lin tetiği çekti. Patlamanın sesi sakin yolda yankılandı. Boğazı parçalanmış ajan kaldırıma yığıldı. Binbaşının solunda beliren bir adam bağırdı. Ni made! Sinemada hainle konuşan Çinliydi. Tabancasını çekip ateş ederken Lin Wenzhou saldırdı. Kanlı göğsü taş bir duvar gibi adama çarptı. Ama o anda kurşun da omzunun hemen altına saplandı. Binbaşı da ateş etti. Adam sağ gözünü tutarak yere düştü, ölmüştü. Alex Conklin koltuktan kalkarak büyük pencerenin önüne gitti. Dönüp elçiye bakarak, ''Lanet olsun, ne söylememi bekliyorsunuz?'' diye homurdandı. ''Bu koşullar altında ben size açık olan tek yolu seçtim. Jason Bourne'un istediğimizi yapabilmesi için başka çare yoktu. Bana cevap vermenizden önce bir şey daha söyleyeyim. Catherine Staples da düşüncemin doğru olmadığını söyledi. David Webb'e doğrudan doğruya başvurmanın çok daha yerinde bir hareket olduğunu belirtti. Ne de olsa uzak doğu siyasetini iyi bilen biriydi. Yaklaşan felaketi de çok iyi anlayabilirdi.'' Alex dudak büktü. ''O kadın da deliymiş. Webb size işinizi ne yapacağınızı kabaca açıklardı.'' ''Bu sözleriniz için teşekkür ederim.'' Conklin durun hele diye atıldı. ''David size bunları yanıldığınız için söylemezdi. Sadece böyle bir işi başaramayacağına inanarak söylerdi. Mary'i kaçırmakla onu geri dönmeye, unutmak istediği biri olmaya zorladınız. Siz gerçekten büyük bir hilebazsınız.'' Birden büyük evde siren sesleri yankılanmaya ve bir projektör bahçeyi taramaya başladı. Dışarıdan birden duran bir arabanın gıcırdayan tekerleklerinin sesi geldi. Ateş edilmeye başlandı. Elçi de Sia'nın adamı da hemen yere yattılar. Gürültü pek kısa sürdü. Kapı hızla açılırken iki adam da yerden kalkıyordu. Göğsü ve karnı kan içinde kalmış olan Lin Wenzhou iki cesedi sürükleyerek içeriye daldı. ''İşte sizin hain efendim.'' diyerek ölüleri yere attı. İkincisi de onun yardımcısı. Böylece Yusufçuğu Schenk'den ayırdık. Birden gözleri yuvalarında döndü, içini çekerek yere yığıldı. ''Havilan, bir ambulans çağırın!'' diye bağırdı. Conklin topallayarak yerde yatan Çinli'nin yanına koştu. ''Gazlı bez, antiseptik, sargı bezi getirin, kanamayı durdurmalıyız.'' 29. Bölüm. Bourne hızla giden arabanın arkasında oturuyordu. Tabancasını direksiyondaki katile doğru çevirmişti. ''Yoldan çıkmaya kalkacak olursan kurşunu beynine yersin, beni anlıyor musun?'' İngiliz yine aynı karşılığı verdi. ''Budala değilim, silahım var ve karanlıkta seni göremiyorum.'' Bourne uzanarak dikiz aynasını çekip yerinden çıkardı. ''Senin gözlerin benim, bunu unutma, ölümün de benim.'' Eski komanda ifadesiz sesle mırıldandı. ''Anlaşıldı.'' Bourne sık sık küçük el fenerini yakarak karayollar haritasına bakıyordu. En büyük düşmanının zaman olduğunu biliyordu. Katilin sağ kolunu sakatlamıştı ama genç adamın gücüyle başa çıkamayacağının farkındaydı. Son üç günkü olaylar etkisini göstermişti. Çok bitkin olduğunu hissediyor, zaman zaman gözleri kapanacak gibi oluyordu. O anda kendisini çimdikliyor ya da tırnağını etine batırıp canını yakarak kendine gelmeye çalışıyordu. Üstelik katilin fırsat kolladığının da farkındaydı. Eski komando kendisini yakalayan adamın durumunu, gücünü anlamaya çalışıyordu. Düşmanının bir hata yapmasını, bir an gözlerini kapatmasını bekliyordu. Bu durumda Bourne'un kendisini savunması sadece aklına bağlıydı. Katilin beklemediği, ummadığı şeyleri yaparak oyunu kazanabilirdi. Ama daha ne kadar dayanabilirdi? Silahın ucundaki susturucuyu çıkararak kapalı sağ camı bir kurşunla parçaladı. Katil direksiyonu sıkıca tutarak ''Aman tanrım, neden ateş ettin?'' diye bağırdı. ''Sana dengeyi öğretmek istedim. Benim dengesiz olduğumu bilmelisin. İkinci kurşun da beynini dağıtabilir.'' ''Sen delisin.'' ''Anladığına sevindim. Şimdi dinle. 4 mil ileride bir benzin istasyonu var.'' Karayolları haritasında 24 saat açık olan garaj ve benzin istasyonları belirlenmişti. Çin arabaları sık sık bozulduğu için bu gerekliydi anlaşılan. ''Orada durup depoyu doldur, bir şey söyleme, çünkü bu dili pek bilmiyorsun.''
''Sen Çince biliyor musun?''
''Bu yüzden ben gerçek Bourne'um, sen de sahtesisin. Bir kurşun da camın kalanını da parçaladı, bunu unutma.'' Born sahip olduğu olanakları düşündü. Fazla bir şey yoktu. Sadece 100 Çinli'ye ömür boyu yetecek parası vardı. Ancak para da yeterli değildi. Zaman gerekiyordu. Çin'den çıkabilmesi için uçak şarttı. Uzun süre böyle arabayla gidemezdi. Şangay'a varmaları için 13-15 saat gerekiyordu. Oysa yolları tutmuş olacaklardı. Bir batılının ya da iki batılının kaçmaya çalıştıkları bütün karakollara bildirilecekti. Jinan kentinin eteklerinde küçük bir yere işaret koydu. Orada bir havaalanı vardı. Şafak söküyordu. Yerler, ulu ağaçlar, hafifçe parlayan tel örgü, her yer ıslaktı. Kırağı yağmıştı. İleride küçük pisti seçebiliyordu. Arabayı epey geride durdurup üstünü dallarla örttürmüş, gizlemişti. Jason katilden makaralı telden iki tane çift ilmek yapmasını istemişti. Bunları katilin baş parmaklarına geçirtmişti. Makaraları kesmiş ve kalan telle katilin bileklerine sıkıca bağlamıştı. Komando ellerini kımıldattığı an tellerin etine battığını fark etmişti. Born yerinde olsam çok dikkat ederim demişti. Baş parmağının ya da elinin kopmasının ne demek olduğunu düşünebiliyor musun?
Tanrının belası deli.
Havaalanının karşısında küçük bir binanın ışıkları yandı. Askerlerin kaldığı bir barakaydı. Yanan çıplak ampuller de bunu belirtiyordu. Jason sırtındaki giysileri çıkararak otların üstüne yaydı. Büyük boy bir Mao ceketi, buruşmuş yine büyük boy pantolon, bıkılıkla giyilen vizyerli kumaş bir şapka satın almıştı. Kasketi ve ceketi giydi. Siyah kazağın üstüne geçirdiği ceketi düğmeledi. Sonra siyah pantolonunun üstüne kocaman pantolonu çekti. Bunu da lastikli kalın bir kemerle beline oturttu. Sonra kendisini hayret ve merakla seyreden katile döndü. Elini sırt çantasına sokarak tel örgüye git diye emretti. Yüzünü daya, çabuk ol. Çantadan çıkardığı 1,5 metrelik naylon iple ona yaklaştı. İpi telin deliklerinden geçirip katilin boynuna doladı ve ensesinde sıkıca bağladı. Çok hızla çalıştığı için komando olanları son anda anlayabildi.
Ah tanrım!
O manyak Danju'yu parçalamadan önce bir şey söyledi. Bu senin için de geçerli. Bir yere gitmiyorsun binbaşı.
Katil afalladı. Beni burada mı bırakacaksın?
Budala olma. Biz dostuz. Ben nereye, sen de oraya. Aslında sen önden gideceksin.
Nereye?
Tel örgüden geçeceksin. Çantadan tel makasını alarak katilin vücudunun yanlarına düşen kısımlardan kesti. Baş kısmını da üstten oydu. Neyse, bu tel kuş cennetindeki gibi kalın değildi. Sonra geri çekilip katile şiddetli bir tekme attı. İngiliz ve bağlanmış olduğu tel örgü parçası diğer taraftaki otların üstüne düştü. Komando can acısıyla bağırdı. Aman, kendini pek komik sanıyorsun değil mi? Kendimi hiç de eğlenceli bulmuyorum. Her adamın son derece ciddi. Ayağa kalk ve de sesini kes.
Tanrı aşkına nasıl olur? Bu tele bağlıyım.
Kalk ve dön. Katil güç bela ayağa kalkınca Born eserine baktı. Komandonun yüzü ve göğsünü kaplıyordu tel. Yaklaşıp ipi onun başının üstünden attı ve ağız hizasında gerdi. İngiliz can acısıyla ağzını açınca ipi daha da sıkıp bağladı. Bu numarayı icat ettiğimi söyleyemeyeceğim binbaşı. İpin yerde sallanan kısmını tuttu. Danju ve diğerlerini seyrettim. Onlar konuşamıyorlardı. Korkudan kusuyor, bu yüzden boğulacak gibi oluyorlardı. Sen de onlara bakıyor ve gülüyordun. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun bakalım? Ah sahi, cevap verecek durumda olmadığını unutmuştum. Katili omuzundan tutarak sola doğru itti. Alanın kenarından dolaşacağız. Gölgelerde kalan otların arasında ilerlediler. Born barakanın arkasında sadece tepesinde bir tek ışık yanan önü camlı bir bina gördü. Bu terminal binası olacaktı. Barakanın solunda en az 30 metre kadar uzakta da kapısı açık bir hangar vardı. Orada madeni merdivenler duruyordu. Alanın güneyinde de 5 uçak olduğunu güçlükle seçti. Jinan havaalanı önemsiz sayılan bir yerde, henüz yabancılara, turistleri karşılayacak olanaklara sahip değildi. Born komandonun sırtına vurdu. Hangara gireceğiz. Ses çıkaracak olursan seni öldürmek zorunda kalmayacağım. Nasıl olsa seni Çinliler öldürecektir. O zaman buradan uzaklaşma fırsatını da bana vermiş olursun. Bundan kuşkun olmasın. Yere yat. 9 metre kadar ileride kalan hangardan omuzunda tüfek olan bir nöbetçi çıktı. Gerinip esneyerek orada durdu. Born bir daha böyle bir fırsat bulamayacağını düşünerek harekete geçti. Naylon ipi yakalayarak komandonun boynuna iki kez doladı. Kımıldarsan boğulursun diye fısıldayarak kalktı ve sessizce hangarın yan tarafına koştu. Nöbetçi yerinden kımıldamamıştı. Jason onun su döktüğünü anladı. Birden saldırıp sağ elini adamın boynuna indirdi. Bunu bel kemiğine inen bir tekme izledi. Adam baygın yere düştü. Bourne onu sürükleyip hangarın karanlık bir köşesine çekti. Sonra kımıldamaktan korkarak yatan katilin yanına döndü. Onu saçlarından yakaladı ve ipi boğazından çıkardı. Aslında boğazına doladığı ipin katili boğmayacağını bilmiyordu. Ama İngiliz bunu hesaplayacak durumda değildi. Bu olayda da bir gerçeği anladı. Katil ölüm tehlikesiyle karşılaştığında akılcı olamıyordu. Bunu unutamayacaktı. ''Kalk ayağa!'' diye emretti. Gözlerinden duyduğu nefret okunan, ip geçen açık ağzıyla solumaya çalışan katil kalktı. Bourne onu kötü kötü süzerek karşılık verdi. ''Danju'yu düşün, sana hayatını geri veren adamı düşün. Seni yaratan adamı dostum, şimdi beni iyi dinle. O ipi çıkarmamı istiyor musun?'' ''Ah!'' Katilin gözlerindeki nefretin yerini yalvarış almıştı. ''Başparmaklarını da çözeyim mi?'' Jason Bourne belinden tabancayı çekti. ''Sen bir gerilla değil, bir gorilsin. Ama bazı koşulların var ahbap. İkimiz de buradan sağ kurtulabiliriz ya da cesetlerimizi bir Çin ateşinde yakarlar. Seni sıktığımı anlıyorum, özür dilerim. Bu işi unutalım.'' ''Pekala, madem ısrar ediyorsun, sana silah vermeyeceğim tabii. Bir silah almaya çalışırsan o anda ölürsün. Uslu durursan kurtulabilirsin belki.'' ''Sana anlatmak istediğim şu, Bay Bourne, buradaki müşterin. Her kimse artık senin yaşamana izin vermez. İkimizi de öldürtmek isteyecektir, anladın mı?'' ''Bir şey daha var.'' Jason komandoyu bağlayan ipi tuttu. ''Bu naylon veya poliüretan ya da öyle bir şey. Yandığı zaman birden şişip genişliyor. O zaman çözmeye imkan kalmıyor. Ayak bileklerine takılacak ve düğümler asla çözülemeyecektir. İp yüzünden sadece 1 metre kadar ileri gidebileceksin. Bu işleri iyi bilirim, anladın mı?'' Katil evet der gibi başını sallarken Bourne sağa zıplayıp onun dizlerinin arkasına bir tekme attı. Adamı yere devirdi. İngiliz'in baş parmaklarından kanlar süzülüyordu. Jason eğildi, son eliyle tuttuğu tabancanın namlusunu katilin ağzına dayadı. Sağ eliyle de onun ensesindeki düğümü açtı. İpler açılınca katil inledi. Bourne onun bileklerini, baş parmaklarını bağlayan telleri de çıkardı. İngiliz kan akan parmağını ağzına götürüp emdi. ''Acaba sihirli kutunda flaster var mı? Parmaklarım kanıyor. Buna yer çekimi neden oldu?'' ''İyi eğitim görmüşsün.'' Bourne sol elle uzanıp çantayı alarak katilin önüne bıraktı. ''Ara, en üstte bir makara olacak.'' Katil buldum diyerek flasteri çıkardı, parçalar halindeki bantları parmaklarına sardı. Doğrusu bu yapılacak şey değildi. ''Tanrı aşkına, o ölmek istiyordu, ben ne yapabilirdim?''
''Hiç, çünkü sen hiçsin.''
''Bu durumda seninle eşitiz değil mi ahbap? Çünkü Danju beni sen yaptı.''
''Jason Bourne, sende o yetenek yok.'' diye karşılık verdi. ''Çok eksiğin var, akılcı olamıyorsun.''
''Ne demek oluyor bu?''
''Bunu düşün,
Delta doğru, hadi kalk.'' Katil ellerini yere dayayarak kendisine çevrilmiş silaha bakıp kalktı. ''Söyle bana, neden ben? Hem neden bu işten çekildin?''
''Ben aslında hiçbir zaman bu işin içinde değildim.''
Birden alanda projektörler yanmaya başladı. Barakadan çıkan adamlardan bazıları terminal binasına doğru koştu. Bazıları da hangara doğru geldiler. Görünmeyen bir aracın motoru çalıştı.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 339.